Radyo Doktoru. Radyo Doktoru'ndan hepinize merhabalar. Yine güzel bir Perşembe günündeyiz ve Radyo Doktoru'nda keyifli, güzel bir program için bir araya geldik. Bugün yine önemli konularımız ve konuklarımız var. Ama öncesinde bize nasıl ulaşacaksınız? Hemen bir kere hatırlatalım. Elektronik posta için radyodoktoru@trt.net.tr adresinden, sosyal medyadan da Radyo Doktoru hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Bugün kalp ve damar sağlığını konuşacağız uzmanlarımızla ve Ramazan ayı boyunca nasıl beslenmemiz gerektiğini uzman diyetisyenimizden alacağız. Ama öncesinde kısa bir müzik aramız var. Hemen ardından uzmanımızla canlı yayında sorularınızı, merak ettiklerinizi, kalp ve damar sağlığı ile ilgili olan, hepimiz için çok önemli olan konuları konuşmak için burada olacağız. Ama önce kısa bir müzik aramız var. Evet, radyo doktorunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce bahsettik. Kalp ve damar cerrahisini ve kalp ve damar sağlığını konuşacağız uzmanımızla. Profesör Doktor Tankut Akay şu an yanımızda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Merhabalar. Kalp ve damar önemli bir konu.
Evet.
Yani hepimiz için önemli bir konu.
Hepimiz için önemli. Aynı zamanda da dünyadaki insanların hayatlarını kaybetmesinde de en önemli sebeplerden bir tanesi kalp ve damar hastalıkları.
O yüzden daha da önemli oldu şu an benim için. Ben bunu bilmiyordum.
Hayati bir konu.
Hayati bir konu. Merak ettiğimiz çok sorumuz var bununla ilgili olarak. Ebru'nun çok merak ettiği şeyler var. Önce onlarla başlayalım.
Önce kalp damar hastalıkları deyince neleri anlayalım?
Ya da ayırmamız gerekiyor mu kalp ve damar deyince? Çünkü hep öyle geçer ya kalp damar.
Aslında bu birbirleri hem ilişkili hem de ayrılması gereken iki konu. Kalp ve damar hastalıkları dediğimiz zaman kalp vücuttaki ana pompa organı. Yani organlarımızı besleyen ana yapı, ana organ. Bu organda herhangi bir beslenme bozukluğu olduğu zaman biz buna kalp hastalığı diyoruz. Koroner arter hastalığı dediğimiz kalp krizine yol açan, enfarktüs dediğimiz kalp krizine yol açan hastalığın ana sebebi. Ve tabii bunun da esas sebebi ateroskleroz dediğimiz damar sertliği. Damar sertliği dediğimiz zaman da vücuttaki her damarda olabilecek olan bir hastalık. Beyni besleyen bir damarda olan bir damar sertliği kişinin felç geçirmesine, bacakları besleyen damardaki bir damar sertliği kişinin yol yürümesinde problem olmasında, ayakta yara ya da gangren olmasına sebep olabilmekte.
Damar sertliği ne hocam?
Damar sertliği aslında arterler elastik yapıda damarlardır. Damar sertliği dediğimizde bunun elastik özelliğini kaybedip içerisinde kalsiyum ve yağ maddelerinin birikmesi ve bunun sonucunda da o damarın önce daralması, daha sonra da tıkanması anlamına gelen bir hastalık.
Peki sadece yaşla beraber mi gelişir, yoksa bizim yapabileceğimiz bir şey var mı bunları önlemek adına?
Yaşla beraber gelişir, bu çok güzel bir soru. 25 yaşından sonra damar sertliği aslında başlıyor.
Çok da erken
ve bu kişinin damar yaşı neyse kendi yaşı da odur diye bir laf vardır aslında. Çok meşhur bir laftır bu. Büyük oranda da doğru bir laf. Bu damar sertliği çok büyük oranda da genetik geçiş gösteriyor. Bu bizim değiştiremeyeceğimiz bir şey maalesef. Ancak değiştirebileceğimiz bazı faktörler var. Onları değiştirebilirsek bunun ilerlemesini yavaşlatmak mümkün.
Harika, neler?
Damar yaşımızı öğrenebiliyor muyuz mesela? Yani gidip bunu ölçtürebilir miyiz? Şimdi merak ettim de şu an damar yaşım kaç acaba diye.
Aslında ben kaç yaşındayım?
Yani şu an acaba kaç yaşındayım?
20.
Damarsal olarak.
Direkt çok nümerik bir değer alamasak da damarlarımızın iyi olup olmadığını ya da bir problem yaşayıp yaşamayacağımızı öğrenmemiz mümkün. Rutin bir kalp damar kontrolünden geçersek eğer.
İşte olay o zaten. Rutin bunu yapmıyor olmamız.
Evet.
Problem, bir hata, bir sıkıntı, bir problem ya da bir olay yaşadıktan sonra bununla ilgili gidip muayene olmamız. Yani bir kalp uzmanına gidip kendimizi gösterip ne durumdayım acaba, ya da bir damar mütehassısıyla görüşüp bununla ilgili ne yapabiliriz ya da şu an mevcut durumum nedir diye sormuyor olmamız. Alışkanlığımız yok.
Doğru. Tıpkı 40 yaşından sonra belli zaman aralıklarıyla bir akciğer filmi çektirmek nasıl gerekliyse 45 yaşından sonra da bir kardiyolojik ya da bir kalp damar muayenesinden geçmek de son derece önemli.
Evet.
Tabii aile öyküsü de önemli. Eğer aile öyküsü varsa daha erken yaşlara bile alınabiliyor.
Elbette.
Peki bu değiştirebileceğimiz faktörler neler?
Orada kalmıştık, evet.
Evet.
Ben araya girdim.
Değiştirecek faktörler az önce de konuştuğumuz gibi rutin kontrollerin yapılması. 2, sigara. Sigara bildiğimiz gibi kalp ve damar hastalıklarının en önemli sebebi. 3. nokta, beslenme düzeninin değiştirilmesi. Beslenme düzeninin değiştirilmesi kolesterolden fakir diyetlerden başlayıp balıktan zengin, taze sebze meyveden zengin yiyecekleri kullanmak, bunları tüketmek.
Akdeniz
diyeti, her zaman söylediğimiz zeytinyağı.
Bütün doktorların söylediği Akdeniz diyeti.
Yağsız veya az yağlı süt ürünleri ve kaçınmamız gereken gıdalar, sakatat gibi, sucuk gibi, çok yağlı et gibi. Bunlardan uzak durmak
baharatın
lazım.
Baharatın etkisi var mıdır?
Çok fazla etkisi yok baharatın kalp ve damar hastalıklarında.
Çünkü şöyle derler ya, işte acı yersen damarların açılır, genişler. İşte benzer şeyler vardır, buna benzer halk arasında kullanılan.
Evet, ama bundan hani doğruluğu kanıtlanmamış. Halk arasında
olmayan.
Söylenen söylenti diyelim. Bir diğer değiştirebileceğimiz nokta egzersiz. Yapılan yürüyüşlerin hem damar hem de kalp sağlığı açısından çok önemli olduğu kanıtlanmış durumda. Bir de önemli olan nokta da stresten uzak durmaya çalışmak. Belli kişiliklerde kalp ve damar hastalıklarının daha sık gözüktüğü saptanmıştır. Kişinin biraz daha iç huzurunun olması, barışık olması kendiyle ve dünyayla Sakin olması, çok stresli olmaması da bunları gidermekte önemli bir nokta diye düşünüyorum.
Stres, işte ömür törpüsü dedikleri.
İşte stres diyoruz, beslenme diyoruz, egzersiz diyoruz, düzenli egzersiz. Her programda aslında değil mi?
Hangi kan şekeri ve yüksek tansiyon tabii bunları da söylemeden olmaz. Kan şekerinin kontrol altında olması ve tansiyonun da regüle olması bu damar tıkanıklığından kişileri korumada yardımcıdır.
Aslında kilo, egzersiz yapmak düzenli olarak, diyete dikkat etmek aynı zamanda zaten hem tansiyon için, hipertansiyon için hem de diyabet için de olumlu olarak kişiye dönecektir.
Elbette.
Kilo deyince mesela özellikle erkekler için bel bölgesinin kalınlaşmasının kalp kriziyle bağlantısını hep söylerler.
Doğru.
Nedir bunun ölçüsü? Yani belli bir santim ölçüsü var mıdır? Şu işte santimi geçen bel kalınlığı. Yani görsel olarak zaten aşağı yukarı anlaşılıyor da.
Hani baktığımız zaman bir kişiye kabaca şişman, zayıf ya da fit ya da değil söyleyebiliyoruz bunu. Hı-hı. Ama bunun için de body mass index dediğimiz vücut kütle alanı dediğimiz bir oran var. Hı-hı. Bu kişinin boyunu ve kilosunu çeşitli katsayılarla çarparak belirlenen bir orandır.
Vücut kütle endeksi dedikleri.
Evet. Body mass index denilen ve buna göre zaten diyet ve egzersiz de verilir. Tabii bel çevresi de buna önemli bir göstergelerinden bir tanesi ama kişinin hani 1.60 boyundaki bir kişiyle 2 metre boyundaki kişinin bel çevresi tabii ki farklı olacaktır.
Yani o zaman orantılı olarak boyla evet. Orantılı olarak kilonun da
vücut kitle indeksine evet.
Bir diyetisyenle görüşmek ya bununla ilgili bir beslenme uzmanına danışmak gerekiyor.
Gerekir.
Güzel.
Peki hep duyarız emboli, damar tıkanıklığı olmuş hastaya işte yoğun bakımda ya da ciddi sıkıntısı var işte hastaneye yattı gibi. Gene bu damar tıkanıklığı ve emboli ile ilgili de çok şey duyarız. Bu nedir tanımlarsak bir?
Şöyle ayırmak gerekir. Şu ana kadar konuştuklarımız kronik dediğimiz uzun dönemde yayılan damar tıkanıklıkları. Damar tıkanıklıkları iki ayrı bölümde akut ve kronik olmak üzere. Sizin bahsettiğiniz Ebru Hanım akut olan emboli. Emboli uzak bir noktadan gelen bir pıhtının, bir havanın, bir yağ parçasının gidip o damarı tıkaması. %90'da embolinin sebebi kalp oluyor. Kalpten çıkan bir pıhtı adeta bir serseri mayın gibi gittiği organı tıkayarak onda bozukluğa yol açıyor. Eğer bu organ beyni besleyen bir damarsa kişi felç geçiriyor. Böbrekleri besleyen bir damarsa böbrek yetmezliğine giriyor. Bacakları besleyen bir damarsa akut ekstremite iskemisi dediğimiz uzun hayatını tehlikeye atan bir uzuv doku kaybına yol açan bir durum oluşturuyor.
Pıhtının oluşma sebebi niye oluşur?
Gene bununla alakalı bir mekanizma var. Virchow triadı denilen bir mekanizmadır. Bu da kanın göllenme yaptığı her durumda kan pıhtılaşmaya meyillidir. Yani staz dediğimiz kanın gölleşme yaptığı her durumda. Dolayısıyla hareketsiz olan hastalar hem toplar damarda hem atar damarda pıhtı için risk altındadır. Mitral darlığı olan hastalar, kalpte ritim problemi olan hastalar, kalpte göllenme olacağı için pıhtı açısından risk altındadır.
Yani taşikardisi olanlar da buna dahil midir yoksa?
Dahildir ama olanlar... aritmi dediğimiz zaman daha çok atrial fibrilasyon dediğimiz bir rahatsızlık vardır ki kişiler çoğu zaman pıhtı olmasın diye aynı zamanda da kan sulandırıcı ilaçlar kullanırlar.
Sürekli, hatta ömür boyu kullanırlar.
Ömür boyu kullananlar da vardır. Bazen buna sadece kan sulandırıcı da yetmeyebilir. Kişinin ritim problemini düzeltmek için dışarıdan bir müdahale, elektroşok, bazen pil uygulaması gibi uygulamalar yapılarak kişinin ritminin normale dönmesini ve pıhtıdan uzaklaşması sağlanabilir.
Elektro deyince hemen böldüm kusura bakmayın. Aklıma gelmişken aralarda hemen soruyorum. Bazen etrafta duyuyoruz işte benim kalbimde kaçak varmış, elektrik kaçağı varmış diye. Hatta bunu işte lazerle yaktırdım falan diye bir sürü şey duyuyoruz. Nedir kalpteki elektrik kaçağı acaba?
Ben bir kalp damar cerrahı olarak kardiyologların konusuna izinleriyle ve haddim olmayarak girmiş olayım. Normalde kalpte iletim sistemi var ve bu iletim sistemi kalbin düzenli saat gibi çalışmasını sağlayan bir sistem. Eğer bu arada bir ekstra olmaması gereken bir ileti sistemi ortaya çıkıyorsa bu bir takım korsan uyarılar vererek kalp içerisinde olmaması gereken enerji impulsları yaratıyor. Yakılan da ablasyon denilen ve ritimle uğraşan kardiyolog arkadaşlarımızın başarıyla yaptığı bu uygulamalarda bu korsan iletilerin yok edilmesi aslında.
Böylelikle her şey normale dönüyor.
Birçok şey normale dönüyor ki bu da aslında ritmi normale döndürmek ve pıhtı olmasını engellemek. Bu göllenmeyle alakalı kalpte oluşan embolinin sebepleriydi. Bir diğer sebep kişinin pıhtılaşmaya meyilli olması. Yani kişinin kanı pıhtılaşmaya daha meyilli olabilir. Bu da kandaki bir takım maddelerin yüksek olması. Bir de damar içerisinde daha önce geçirilmiş travmalarda kişinin emboli geçirmesine ve pıhtı oluşmasına sebep olabilirler.
Peki varis de bir damar hastalığı mıdır?
Varis de bir damar hastalığı. Bizim şu ana kadar konuştuğumuz konular daha çok atar damar hastalıklarıydı. Varis de bir toplar damar hastalığı. Yani kalpten kanı götüren bir atar damar sistemi, kalbe kanı getiren de bir toplar damar sistemi var. Varis de aslında bunun hastalığı. Nedir diye aslında kabaca özetlemeye çalışırsak, toplar damarlarda ayak bileğimizden kısığımıza kadar uzanan bir damar yapısı var. Ve bu damarın içerisinde de her 8-10 santimetrede bir konuşlanmış bir kapakçık yapısı var. Ve bu kapakçıklar kanı yukarı doğru götürmek üzere dizayn edilmiş kapaklar.
Yaratılıştan, çok sık görüyoruz değil mi varis hastalığını?
Çok sık görüyoruz. Medeni toplumlarda çalışan 3 kadından birinde, 4 erkekten birinde de varis var. Az ya da çok.
Neden?
Ayakta uzun süre kalmak ya da oturarak çalışmak varis için risk faktörü. Şişmanlık gene varis için risk faktörü. Genetik olarak aileden varis geçmesi risk faktörü.
Gene hareket edelim ve spor yapalıma geleceğiz galiba varis için.
Tabii varis için de olmazsa olmazıdır zaten. Çünkü baldır kaslarını sıkıştırarak kanın yukarı doğru iyi gitmesini sağlar spor yapmak. O yüzden yürüme, yüzme, bisiklete binme, step, aerobik, pilates gibi sporlar varis hastalarına önerdiğimiz ana sporlardır.
Peki tedavide ne öneriyoruz? Tedavisi
şimdi,
nasıl?
Varis aslında bir venöz yetmezlik ile alakalı bir hastalık. Az önce kapakçıklardan bahsettik. Kapakçıklarda yetmezlik olduğu zaman yukarı doğru, kalbe doğru gitmesi gereken kan aşağı doğru geri kaçıyor ve aşağıda birikiyor. Eğer bu yetmezlik dediğimiz durum fazla miktardaysa vücut kendine yeni damarlar oluşturarak olmaması gereken damarları var hale getiriyor ya da çok küçük damarları büyük hale getiriyor. Aslında varis dediklerimiz bunlar. Basit bir ultrason kontrolüyle biz bu yetmezliğin derecesini tabii bir kalp damar cerrahının tarafından muayene edildikten sonra bir ultrason testi yapıldıktan sonra bu yetmezlik hangi miktarda, hafif mi, orta mı, şiddetli mi? Bunu test ettikten sonra, damarın çapına baktıktan sonra bundan sonra bir takım tedaviler var. Ama üç ana gruba ayırırsak tedavileri, birinci tedavi varis çorabı giymek ve varis ilaçları kullanmak. Ve tabii ki kişinin hayat tarzı. Bununla ilaveten bir şey söylemek istiyorum. Sıcak olan her ortam varisli hastalar için risk faktörü.
Ay yaz dönemi kötü o zaman.
Yaz döneminde bu hastaların şikayetleri artacaktır. O yüzden yazın mümkün mertebe güneşlenmekten kaçınmak, bacaklara günde birkaç defa soğuk suyla duş aldırmak, yaz dışındaki mevsimlerde hamam, sauna, kaplıca gibi ortamlarda çok fazla bulunmamak, bol yürüyüş yapmak, bacakları yukarı kaldırmak denilirken kişilerin şikayetlerinin geçmesine faydalı olacaktır.
Peki bu tarz önlemleri alarak ilerlemesini durdurabilir miyiz?
Yavaşlatabiliriz. Evet. Tamamen durdurmak çok zor olsa bile değil. Kalıcı çözümler için ameliyatlar yapılmakta. Son zamanlarda bu iş artık son derecede kolaylaştı. Hem hasta için hem hekim için. Tabii teknolojinin de gelişmesiyle çünkü bunlar el ele yürüyen şeyler. Lazerle, radyo frekansla, uhuyla yapılan kısa ameliyatlarda çok yüz güldürücü sonuçlar alınıyor.
Peki cerrahi oldu hasta. Bir daha varis olmamasının garantisi var mı?
Hayır yok. İyi yapılmış, titiz yapılmış ve doğru hastalığa yapılmış bir varis tedavisi çok etkilidir. Ancak bu kişinin bir daha varisle karşılaşmayacağı garantisini vermez. Çünkü başka bir damarda ortaya çıkabilir. Ameliyat eden yerin biraz ötesinde bir damarda varis ortaya çıkabilir. Derin damarlarda bir yetmezlik ortaya çıkabilir. Yani kişinin ben ameliyat oldum artık bana...
Karada ölüm yok.
İlahi nihai bana hiçbir varis problemi yaşamayacağım diye bir şey
bir şart yok.
Yok. Gene dikkat etmesi lazım kendisine.
Yine yaşam tarzına, sağlığına, işte yürüyüşe.
Evet, koruyucu önlemler daha da
beslenmeye. Evet, bizim hep konuştuğumuz işte koruyucu olmak. Her zaman bununla ilgili koruyucu hekimlik işte yeni artık popüler. İşte koruyucu sağlık, koruyucu
hasta
tıp.
Hasta olmadan.
Çok doğru söylüyorsunuz. Olmadan. Hasta olmadan evet.
Önce bunun tedbirini almak artık bugünlerde en çok konuşulan konu. O yüzden biz de bunu ele almaya çalışıyoruz ki bilinçlenelim bu konuda. Hasta olduktan sonra değil olay. Olmadan bazı evet. Şeylerin önüne geçmek.
Aynen katılıyorum.
Yapmamız yani. Gereken bu.
Şimdi kalp damar deyince, bir de cerrahisi deyince aslında insan biraz da ürküyor. Çok hani bypasslar var.
Açık işte, kalp ameliyatları
açık
var.
Açık kalp ameliyatları var. Biz varis ameliyatıyla başladık ama sizin alanınız gereği yaptığınız cerrahiler çok sıkıntılı ve hani hastayı da korkutan şeyler. Ben bu koroner kalp hastalığında ilaç tedavisiyle, hani bir yere kadar ilaç tedavisi koruyucu ama işte kalp krizi geçirdi hasta, işte anjiyo yapıldı, stent koyuldu. Bunların hepsi ilk aşamada ama bazen yeri uygun olmayabilir damarın ya da hastaya göre cerrahi indikasyonu koyuldu ve bypass'a geldi. Bypass nasıl bir ameliyat? Hep korkarız da ve hani yaşta da gençken biraz daha risk almak kolay oluyor galiba. 40 yaşında bir hastaya bypass kararı alındığı zaman o çok daha kolay bypass olmaya karar veriyor ama ömür uzadı. Fakat 70 yaşında hasta böyle bir kararla yüzleşince bu sefer cerrahiye gidip gitmemek de çok arada kalıyor.
Şimdi önemli bir cerrahi tabii ki. Koroner bypass cerrahisi. Dünyada şu anda en çok yapılan cerrahilerden bir tanesi. Önemi yapılan organ kalp. Tabii. Ve kalpte bir kalp krizi geçirdiği zaman kalp hücreleri ölüyor. Ve ölen hücrelerin yerine yenisi gelmiyor.
Evet, kalp dokusu kendisini onaran ve yeniden eski haline dönen bir organ değil.
Değil. O yüzdendir ki zaten hep hani kalp krizi kadar ciddi diye bir deyim var. Batı ülkelerinde çok sık kullanılan ki hakikaten önemli. Bir koroner bypass kararı veriliyorsa bu zor verilen bir karar. Yani kişi ameliyat olmadığı zamanki kaybı çok daha fazla. Riskleri var ama riskleri kabul edilebilir risklerdir. Açık kalp ameliyatından da kasıt, koroner bypass için söylüyoruz. Bu artık kapalı yöntemlerde çok rahat yapılabiliyor. Ama bir açık kalp ameliyatı demek kalbi durdurmak. Kalp durduğu zaman rahat bir ortamda çalışabilmek için kalbi durduruyoruz. Ve bunu yaparken kalbi besleyen bir sıvı vermek ve vücudun metabolizmasını yavaşlatmak adına da vücut ısısını belli bir derecenin altına düşürdükten sonra...
Ben bile ürktüm. Doktor olarak ürktüm.
Evet. Kalbe bypasslar yapıp daha sonra kalbin yeniden çalışması. Ve bunu yaptıktan sonra da kişinin kalp dokusu tekrar kanlanıyor. Revaskülerizasyon dediğimiz yeniden kanlandırma işlemi yapıldıktan sonra kişi normal hayatına da devam ediyor. İster stent olsun, ister koroner bypass olsun, sizin de az önce çok güzel ifade ettiğiniz gibi zaten bunlar kalbi yeniden kanlandırma işlemleri. Aslında birbirine rakip işlemler değiller. Birbirine tamamlayan işlemler. Doğru yapılmış ve seçilmiş bir hastada yapılmış bir koroner bypass kişinin ömrünü uzun yıllar uzatabilme şeyine sahip, özelliğine sahip. Ki bu da bence yeteri kadar büyük bir avantaj.
Yani böyle bir alternatifimiz varsa, hani eğer cerrahi uygulansın gibi bir öneri geliyorsa hekimlerden mutlaka uyalım. Çünkü eskisi kadar da galiba zor değil, değil mi? Hani ben 20 yıl öncesindeki, ben Ege mezunuyum, 20 yıl önce üniversitede işte bypass kararı alındığı zaman, hatta 25 yıl önce diyeyim, yaş, fakülte
yaş,
yılları.
Yaş.
Sıkıntım yok. Yani o dönemde bu çok daha büyük bir şeydi. Her yerde yapılmazdı. Üniversitelerde sayılar çok daha azdı. Ama şimdi her yerde çok daha rahat yapılabilen ve komplikasyonlarının da daha da azaldığı bir cerrahi gibi geliyor bana.
Evet, siz de hekim olmanızın da verdiği bilgiyle tabii ki çok güzel bir özet yaptınız. Sadece onunla da değil, kalp nakili cerrahisi, yardımcı destek cihazları, az önce konuştuğumuz gibi bu teknolojiyle el ele yürüyen bir
yapay
ilişki.
Kalbe kadar gidiyor.
Aynen öyle. Ağzımdan aldığınız lafı. Eskisi kadar zor değil. Hatta çok daha kolay. Ama gene de tabii ki bunun çok ciddi, bunu sık yapan disiplinli merkezler tarafından tabii ki yapılması lazım. Ki uygulayan merkezler de zaten bu şartlara haiz merkezler.
Zaten sonrasında da hani bypass olduk, onda da iş bitmiyor değil mi damar olunca? Ömür boyu bir şekilde diyetiniz, ilacınız, kontrolleriniz
devam edecek. En başta konuştuğumuz konuya geliyoruz ve o da devam ediyor.
Devam, link yapıyor, devam ediyor. Başlıyoruz, devam ediyoruz. Evet. Evet, çok önemli. Ama ben kalp cerrahlarını her zaman saygıyla, gerçekten ölümü ilikleyerek anarım. Hatta bununla ilgili fıkralar, hikayeler de vardır. İşte bir araba ustasıyla, motor ustasıyla bir kalp cerrahının bir araya geldiği hikayeler vardır. Ne farkımız var? Ben de aynı işi yapıyorum diyor. Kalp cerrahı diyor ki ben çalışırken yapıyorum.
Değil mi?
Yani sen motoru durduramıyorsun. Ben motor çalışırken yapıyorum hesabı. Gerçekten de önemlidir. Çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkürler.
Ben çok teşekkür ederim.
Verdiğiniz bilgiler için bizi aydınlattınız. Profesör Doktor Tankut Akaycanlı yayın konuğumuzu bizi çok güzel bilgilendirdi. Bir kere daha bazı şeylere dikkat etmemiz gerektiğini hatırlattı. Şimdi kısa bir ara vereceğiz hemen ardından. Yine yaz döneminde Ramazan ayı boyunca öğün sayılarıyla
bayram,
alakalı.
Önümüz bayram.
Bayram evet, Ramazan bayramı ile ilgili beslenme ile ilgili neler yapacağız? Onları da konuşacağız. Sevgili hocamız burada olacak. Ama öncesinde kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz.
Radyo Doktoru sosyal medyada. Programımızı Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Radyo Doktoru'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce de bahsettik, önümüz artık bayram. Ve bizi bekleyen bayram süresince de beslenmeyle ilgili problemler yaşıyoruz. Çünkü her bayram sonrasında sağlık problemleri. Hatta bayram döneminde de o kadar çok böyle ambulans sesi duyarız ki, fenalaşanlar, bununla ilgili hastaneye kaldırıldığını duyduklarımız ya da işte rahatsızlananlar, mide problemleri yaşayanlar. Bu tabii ki bizi korkutuyor. Biz de bununla ilgili o zaman ne yapalım diye yine uzmanımızı davet ettik. Beslenme ve diyet uzmanımız sevgili Emine Yüzbeşoğlu canlı yayın konumuz. Doğru söyledim değil mi?
Doğru, evet.
Peki. O zaman öncelikle bayram ya da Ramazan fark etmiyor. Bu dönemlerde nasıl beslenmek lazım? Nelere dikkat etmek lazım? Neleri yanlış yapıyoruz mesela?
Şimdi öncelikle Ramazan'dan çıkıyoruz. Oruç tutan kişiler mideyi küçültüyoruz derler ya. Yani Ramazan boyu çok az yiyoruz. Gün boyu açlık, sadece iftarda bir yüklenme. Sonra bayramda tabii özlenmiş bir kahvaltı özlemiyle kahvaltılar başlıyor. Tabii aile bir araya geliyor, kalabalık. O masalar işte börekler, kahvaltılıklar, yağlı kızartmalar bir midenin yüklenmesine neden oluyor. Bir kahvaltıyla başlıyoruz zaten. Sonrasında tabii devamı geliyor. Hemen tatlılar, tatlının yanına ikramlar, işte içecekler bile şekerli içecekler ikram ediliyor.
Sonra öğlen şeker yemeği bayramı. Günü.
Evet.
Bayramın adı o.
Tabii. Sonra beraberinde çikolatalar, şekerler. Oh, oh. Sonra öğlen yemekleri, akşam yemekleri, sarmalar, mantılar, dolmalar.
Ay. Börekler, çörekler.
Ay, böyle hep ikram. Zaten bayram eşittir ikram gibi düşünürüz.
O zaman.
Maalesef yani bayramda bir arada hani gelelim oturalım konuşalım değil, bir araya gelip ne yiyelim? Nasıl bir hazırlık yapalım? Üç gün önceden başlanır. Baklavalar açılır, yapraklar sarılır, börekler hazırlanır, misafirler gelecek.
Kültürümüz böyle.
Evet. Maalesef.
Böyle görmüşüz, böyle öğrenmişiz, böyle gelmiş bugüne kadar. Şimdi ne yapacağız? Yapmayacağız mı? Değiştireceğiz mi bunu?
Ya şimdi biraz değiştirelim diyoruz tabii. Yani eskisinden bilinçleniyoruz çünkü.
Uygulamayı değiştirelim.
Uygulamayı değiştirilebilir. Yani kahvaltıyla tamam, güne gerçekten yine kahvaltıyla başlayalım ama bu kadar ağır bir kahvaltı olmayabilir. Yani peynir çeşitleri olabilir, bir çeşit börek olabilir. Diğer yanında bir kızartma olmasın.
Bir de
kızartma olmasın. Bir de kızartma olur, beraberinde simit, poğaça, börek olur. Yani bunların birinden biri tercih edilip ya bir sonraki günde diğeri devam edilebilir. Ona çok dikkat edilmesi gerekiyor. Protein ağırlıklı beslenilebilir. Mümkün oldukça karbonhidrattan kaçınılması gerekiyor. Çünkü misafirlikler var, ikramlıklar var ve bunların kesin biri ya börek oluyor ya tatlı. En azından biz evde tüketimlerimizi azaltarak dengeleyebiliriz. Yani kahvaltıda o böreği yemesek de nasıl ikrama gittiğimizde, bir yere gittiğimizde ikram, börek gelecek. Onu dengelemek lazım gün içinde.
Bu da hesaplamaya giriyor bir anda.
Aynen öyle.
Şimdi Ayşe Hanım'dan börek yesen, Fatma Hanım'ın da dolması iyidir. Oradan da dolmayı alırız. En son mantı yiyeceğiz, nasıl olsa akşam gidiyoruz anneye. Orada da mantı var. Şimdi o zaman bu planla mı yaşayacağız?
Ben özellikle diyet yapan kişiler öyle diyorum yani. Mesela diyorum o gün gerçekten özel bir yere gideceksiniz. Orada mecbur yiyeceksiniz. İşte Ayşe teyzenin kaçarı dolması yok. Hayır diyorsanız keser. Evde ona göre dengeleyeceksiniz diyoruz. Yani başka yok.
Aslında keser. Sağlıklı yaşam. Sağlıklı yaşam adına hani diyetin şey illaki kilo vermek değildir. Değil. Hepimiz 32 beden olamayız. Yok böyle bir şey. Yani ya da kilo korumak da değil.
Ben ilkokuldaydım 32 beden.
Ama işin temelinde sağlıklı beslenme var. Yani ne yapalım ki sağlıklı beslenelim. Aslında bayram değil hiçbir dönem. Hamur işini, hı hı. O mayalı yemekleri. Zaten hiçbir dönem abartmayı istemeyiz sağlık açısından. Bir de şeker tabii. Şekeri her programda söylüyoruz, hı hı. Ki hani bir şekilde kaçalım. Şekersiz işte çayımızı, kahvemizi, içeceklerimizi şekersiz tüketelim diye. Ama şeker bayramı yapılacak çok da bir şey olmayacak. Hatta ben diyeceğim ki ne önerirsiniz ikramlık?
Şimdi şöyle söylüyoruz, bir kere hani ikramlıklarda hep bizde baklavadır ya, baklava, şöbiyet, yani böyle bir şerbetli tatlılar aklımıza gelir bayramlarda. Onu yerine diyoruz, en azından bazen sütlü tatlıya dönülebilir. Hani en azından bir yerde baklava yemişsek bir yerde sütlü tatlıyla geçirilebilir. Hani bunlar ne, mesela sütlü irmik tatlısı. Hani belki sütlacın ikramı biraz zor olur da bir sütlü irmik tatlısı miktarları küçük olarak. Şimdi dolmalar zaten olmazsa olmazlarımızdır. Onların porsiyonları biraz küçülebilir. Börek mümkünse kaçınılması gereken bir ikramlık haline gelmeli.
Taneyle yiyelim, sayıyla yiyelim.
Meyve salatası yiyelim. Veremez biz böyle meyve tabakları.
Hani bu sonuçta yoğurtlu mezeler olabilir.
Evet,
yoğurtlu.
Bir şekilde ikram ya. Hani gittiğinizde karşı tarafta ya da size geldiğinde ayıp olmasın diye bir şey yemek zorunda.
Şimdi yaz dönemi dondurma olsun en azından.
Olabilir.
Meyve ve dondurmadan oluşan bir şey daha en azından.
İşte biz o dondurmayı baklavanın yanında veriyoruz. O sıkıntı. Yani dondurma verelim ama yanında baklava olmadan.
Eşlikçi olabilir. Oluyor, evet. Değil mi? Yani o ne ki yani? Dondurma tatlı mı?
Tatlı mı? Ya bir de o var yani, ayıp olur. Ben sadece bunu ikram edersem ayıp olur düşüncesi var bizlerde. Çünkü kültürümüz bu değil.
İşte bunu değiştirmemiz lazım, yoksa sağlık elden gidiyor.
Kesinlikle.
Çünkü niye, toplumsal bir yara bu?
Evet.
Hepimizde aynı problem var. Ben biliyorum yani, Ayşe teyzeye gittiğimde ben o baklavayı yemezsem başımdan aşağı döker onu. Peki. Sen nasıl yemezsin, ben onu günlerdir uğraşıyorum yapıyorum diye. Şimdi ne yapacağız?
Ya diyemezsin.
Tadacağız. Ucundan
tadacağız.
Diyemezsin, evet. Ki ben işte diyete dikkat ediyorum, işte sağlıklı besleniyorum, ben bunlardan kaçıyorum dedi. O zaman bir daha gelme diyecek bana.
Ya da diyecek ki burada ye, başka yerde yemezsin. Bu niye, başka yerde yeme.
Evet, kaçarı yok.
Öyle kaçarı yok. Ya da şeye de dikkat ediyor. Şimdi biz tabii ikramlıklara gidiyoruz, misafirliklerde onları yiyoruz. Bir de evde kendi yaptığımızı da yiyoruz. En azından diyorum ki ben evde yemeyelim. Çünkü şey verdim, ikram ettim ya, şimdi onun yanında yemeden olmaz. Ben kendime de bir tabak hazırlayayım. Hem kendi evimde yedim. İşte hem o, gittiğim yerlerde yedim.
İşte o benim babamın problemi. Şimdi anne aşçı olunca tabii çeşit çeşit bizde de yapılıyor. Oh. Şimdi her gelen misafire, bir de babam büyük olduğu için çok gelen var haliyle. Şimdi her gelen misafire ikram edince babama da tabak geliyor. Şimdi her misafirle yerse ne olur o adam?
Yani.
Ondan sonra diyor ki sen bu arada kilo mu aldın? Yani sen yapıyorsun, farkında değilsin. Bir de işte onların yanında yememek de ayıp.
Ayıp.
Şimdi onlara ikram ettik, biz yemedik. Niye? Biz yedik. Olur mu öyle şey? Sen de bizimle beraber yiyeceksin. Kültür. İşte bunu aslında bizim kırmamız gerekiyor. Kırmamız
gibi. Bir yerden de başlamak gerekiyor. Yani ben yapamam, lazım. O yapsın, o yapamam, ben yapamam. Herkes birbirinden çekindiği için hep bu şeyler, çözümler geri planda kalıyor. Biliyoruz ama uygulamak farklı.
Evet. Bir de başta kaçırdım, aklıma geldi, onu bir daha sorayım. Gerçekten Ramazan'da hani oruç döneminde midemiz küçülüyor mu?
Ya şimdi gün boyu tabii aç kalındığı için sindirim sistemi öyle.
Akşam çünkü öyle bir yükleniliyor ki.
Evet.
Küçülmediğini düşünüyorum ben.
Şöyle beslenme alışkan bir ay hani deriz ya biyolojik saati değişiyor vücudu. Yani o kahvaltıyı unutuyor vücut. Yani akşama kendini aç bırakmaya başlıyor. Şimdi tekrar kalktı ve kahvaltıyla karşılaşıyor. Onu yüklenmek yerine az az onu tekrar o biyolojik saatine, yani bir ay önceki biyolojik saatine döndürmekte fayda var.
Yani birdenbire dönmeyelim diyoruz.
Aynen
nasıl
öyle.
Bir ayda biz bunu yavaş yavaş alıştırıyorsak, evet. Dönüşü de yani spor gibi. Nasıl öncesinde ısınıyorsak.
Bunda da ısınacağız.
Sonrasında da soğuma hareketleri yaptığımız gibi ona da alıştıracağız.
Çünkü Ramazan'da da ilk etaplarda çok sıkıntılar yaşanır, sindirim problemleri çıkar. İlk bir haftadan sonra daha rahatlar kişi. Bu da öyle. Bayramda da bir alışma süreci geçmekte
böyle
fayda var.
Vites atarak. Birinci vites, ikinci vites, böyle birden beşinci vitesi almayın. Yazık şanzımana,
yani
yazık
ondan
arabaya.
Sonra işte mide sıkıntıları, tansiyon, şeker, sonra ambulans sesleri duyma sebepleri.
Duyuyoruz, evet. Çok çok önemli
şeyler bunlar. Ev sahibi olarak da biraz daha anlayışlı davranmak lazım galiba. Hani lütfen ısrar etmeyelim diyorum ben.
Israr?
Bütün dinleyicilerimize yani bayram ziyaretlerinde de çünkü hani bu bir de 3 gün bir günde değil yani bayram boyunca 3 gün ziyaretler ve 3 gün ağır yemekler sonuçta hakikaten şeker hastalarımız ciddi sıkıntıyla geliyor. Kan kolesterol düzeyleri bayram sonrası bakalım dediğimiz hastalarımızda tavan görüyoruz.
Bayram ediyorlar.
Trigliseritler,
evet.
Kolesteroller hepsi sıkıntılı oluyor. Tansiyonlar akşama yükselmeye başlıyor. Çünkü hani tuzu yiyorsunuz, şekeri yiyorsunuz. Sağlıklı beslenme dursun. Hani şöyle bir kenarda bir de bayram yorgunluğu var. Gelen giden uykusuzluk, koşturmacalar o da tansiyonu yükseltiyor.
Yolculuklar var, seyahatler var.
Evet, hepsi beraber böyle hastalıklarda bir tırmanış görüyoruz. Çok normal. Hani gelen misafirlerimize de ikramları, yemeleri konusunda ısrar etmeyelim. Biraz daha rahat geçirmeyi. Çünkü bu bir alışkanlık ya. Bir yerden başlamamız lazım. Biz başlatalım.
İşte biz de bunun için bugün bunu konuştuk. O yüzden ele aldık. O yüzden işte uzmanımıza sorduk bununla ilgili bir şeyleri değiştirelim diye. Mesela bayramın birinci günü diyelim.
Evet. Hadi
şu küçük bir şey hazırlayalım.
Menü
hazırlayalım. Tamam. Nasıl başlayalım? Nasıl devam etsin? 2 gün yapsak yeter bize.
Şimdi kahvaltıda dediğimiz gibi yumurta, peynir hani hep bu olmazlarımız içinde. Çünkü protein ağırlıklı. Posa evet. içerikli bir ekmek. Tam buğday ekmeği olur, kepek, çavdar olur. Böyle bir ekmek desteği sağlanabilir. İşte peki ufak bir soteli mesela melemen olabilir. Hani sıcak bir kahvaltılık olacak önümüzde. Bu melemen olabilir. En azından posa alımında.
Tabii sıcak olmadı mı doymuyoruz.
Olmaz. Evet orada banmalık.
Tabii olmaz.
Banmalık
ekmeği
bir şey
olacağız.
Bu melemen olabilir. Hani bal, tereyağı onlardan kaçınalım diyoruz. Neden? Zaten gün içinde ufak tefek hani söyledik ya dengeleyeceğiz. Onlardan bir kaçalım. Sonra araya bir ara öğün sıkıştıracağız ama kesin bir yerlere gezmelik olacak. Oralarda içeceklerle yapabiliriz. Mesela işte gelen bir tabaktan, ikramlıktan iki dolma yiyebiliriz. O bizim ara öğünümüz gibi olsun. Sonra öğlen yemeğe geldi. Öğlen yemeklerinde işte pilavlar, makarnalar, mantılar çoktur. Orada mümkün oldukça onlardan kaçınmakta fayda var. Onların yerine ekmek eklemek önemli. Çünkü doymamız da gerekiyor ki tatlılara saldırmayalım sonra. Bir çorba,
ekmek
ana yemek.
Ekmek diyor bak, ekmek yediyor.
Evet.
Bak diyetisyen ekmek yedi.
Kesinlikle. Ekmekçiyim ve sonuna kadar savunuyorum. Ekmek yemediğimizde ne oluyor? Ekmek yemedim, ben şu tatlıyı da yerim. Ekmek yemedim, bir tabak pilav yiyeyim.
Aslında burada olay şu, Türk gibi düşünmek. Yani
evet.
Olay o.
Evet.
Çünkü bizim kültürümüzü bilmek, bizim insanımızı bilmek, beslenme alışkanlığını bilmekle alakalı.
Yani onu kişi diyor ki şimdi ben hiç ekmek yemiyorum. Pilav onu çok severim diyor. İki tabak yerim. Peki diyorum biliyor musunuz iki yemek kaşığı bir dilim ekmek. Hadi canım hiç düşünmemiştim.
Yani iki somun ekmek
yiyor. Evet yiyor ama ekmek yemiyoruz. Niye pilav diyor bilmiyorum.
Çorbalar da öyle.
Çorba da ekmek. Bir de onu biz tatlandırmak için et suyu, tavuk suyu lezzetli. Oh. Ama çorba. Yani ne olacak su öyle düşünürüz yani. O yüzden çorbaları da daha sağlıklı çorbalar. Bir ana yemek az yağlı bir ana yemek. Yanında ekmek salatalar çok önemli. İşte gün içindeki posa alımımızı dengeleyelim diye bayramda. Yoğurt, süt yoğurt çok önemli yine. Yoğurdumuzu da ekledik, öğlen yemeğini de bitirdik. İkindi ara öğün yine böyle bir sütlü Nescafe, belki bir sütlü tatlı ikram edilirse bir sütlü tatlı. Sonra da akşam yemeği. Bir öğün kesin sebze olmasına dikkat edelim. Yani zeytinyağlarımız vardır. Hani onları da yağlıysa suyunu süzerek tanelerini yiyelim ki yağını almamış olalım. Gece öğününe eve gittik, acıkmaya başladık diyelim ki, çok da yemedik o gün, hani tuttuk kendimizi. Hemen bir yoğurt, bitti. Yanında meyve. Ne, günü kapatmış olduk.
Böyle hayal ederek. Ben izliyorum böyle, hayal ediyorum. Ya ne güzel,
bayramdan
keşke.
Bayramdan sonra konuşacağız, yapabildik mi acaba diye.
Soracağız. Evet. Kendimize de soralım.
Tabii canım. Ben sana soracağım Özgür.
Mesela ben bayram öncesi tartılırım. Benim vardır böyle bir alışkanlığım. Bir de bayram sonu tartılırım. Yani bu üç günün hasılatı ne diye bakarım. O yüzden evet, bakmak gerekiyor bakmak. Aslında. Kendimizi görmek gerekiyor. Eğer tutamadıysak, işte uyamadıysak, ne bileyim kıramadıysak.
Evet.
Eğer bayram sonrası. En azından bununla ilgili tekrar bir önlem almak. Onu da soralım. Tutamadık, kaçtı. Aldık, birkaç kilo aldık biz bayramda. Hı hı. Sonrasında, ertesinde
ya,
ne yapalım?
Şimdi bir kere bayramda o kilo alımı biz hani ödem topluyor deriz ya vücut. Hı. O da toplamış olur. Yani ondan sonra hemen bir detoks. Bir kere su çok önemli. Bol su tüketilebilir.
Bol su.
Bitki çayları içilebilir. Belki gerçekten çok kaçırmışsak sadece o gün biraz daha sebzeye ağırlık vererek... Çorba, sebze, yoğurt gibi böyle salata. Detoks gibi salata. Hani iki gün vücudu böyle rahatlatıcı bir diyet yapabiliriz ama bunu uzun süre yapmamak gerekiyor.
Birkaç gün.
Sonrasında tekrar düzenli beslenmemize, ara öğünlü düzenli beslenmemize geçebiliriz.
Proteinli, pozalı,
sebzeli, meyveli, yoğurtlu dönemimize geçebiliriz.
İki gün sonra
yani çok uzun olmuyor. Çünkü böyle olduğunda da vücut kendini bunu alıştırdığı için diğer beslenmeye geçtiğinde tekrar ona tepki
kafası
veriyor.
Kafası karışıyor.
O yüzden ara değişiklikler
yapmak kafayı da
lazım.
Bak, o önemli. Kafayı da karıştırmamak lazım. Çünkü niye? Sürekli bir alışkanlık derdinde vücut. Sürekli bir şeye alışkanlık edinme derdinde. O yüzden bir alışkanlığın yerine yeni bir alışkanlık koyacaksak eğer, eş değer istiyor. Azını evet. Ya da çoğunu değil, eş değerini istiyor ki rahat buna adapte olsun. İşte o eşitliği korumak, o dengeyi, istikrarı korumak bizim için önemli.
Kesinlikle. Şimdi bazı kişi diyor ki çok işte katı ağır diyetler yapıyor. Çok düşük kalorili. Buna alışıyor vücudu. Uzun süreli yapamıyoruz tabii. Hiçbir zaman yapamayız. Sonra kişi onu bir hafta 10 gün yapıyor. Eski sisteme döndüğünde verdiği 2 kilo 4 kilo şeklinde almasının sebebi bu.
Şimdi anladım bak. Şimdi taşlar oturuyor. Demek ki bundan geri geliyor kilolar.
Maalesef.
Bir de içeceklere değinelim mi bayramdaki ikramlarımıza? Hadi
son olarak da onu soralım.
Bu gazlı ve son derece tatlı, şeker oranı yüksek içecekler tatlının yanında iyi gittiği ve rahatlattığı düşünüldüğü için
beraber
getiriliyor. Ne önerelim bunun yerine?
Ya şimdi aslında iyi sordun. Evet. Neden? Yani neden? Neden koyuyorlar bunları?
Ya şimdi bir soğuk içecek lazım. Şimdi yaz da geliyor.
O tatlıyı daha iyi yiyebilmemiz için.
O hararet
daha çok
bir kessin. O tatlının harareti bir kessin. İkinci parçayı daha rahat yiyebilsin kişi. Yani biz çay kültürümüz vardır. Biz Türk'te. Çay olabilir. Bitki çayları da olabilir aslında. Çünkü çok çay da içiyoruz. Git çay tatlı ödem oluşacak. En azından aralara sıkıştırılan bitki çayları biraz daha o ödemi dengelemekte faydalı olabilir. Kahve yerine aralarda süte Nescafe istenilebilir. Yani süte kahve istenilebilir. Ne olur o hem ara öğün olmuş olur. Hem de kişi protein destekli almış olabilir. Mümkün oldukça hani kişi diyor ki komposto yaptım az şeker koydum. Ne olursa olsun onun içinde şeker var.
Meyvenin şekeri var.
Bunlardan mümkün oldukça kaçınabilir. Soğuk içecekler içildiğinde belki soda eklenebilir. Sade soda yine tercih edilebilir.
Maden suyu, soda...
Yok ikisini de içebilir kişi.
Bunu çünkü hep soruyorlar da o yüzden.
Yok, ikisini de içebilir. İkisini de içebilir kişi. Hı-hı. Yani sadece meyvelilerden kaçınılır. Kişi diyor ki içiyorum ama ben meyveli içiyorum. Yok, kaçınalım. İçine limon eklenebilir hafif. Hı-hı. Hani hı-hı. Aroması değişsin diye. Ama onun dışında meyvelilerden kaçınmakta fayda var. Ayran diyeceğim belki ama tatlının yanında gitmeyebilir ama yemeklerimizde de biz ikram olarak içecekler yine asitli içecek yerine ayran da tercih etmekte fayda var.
Evet, biz aldık alacağımızı. Güzel bir bayram geçireceğimizi umut ediyoruz. Sağlıklı, kontrollü de dikkat ederek güzel bir bayram geçirelim ağız tadıyla.
Kesinlikle. İnşallah.
Şimdiden de herkese iyi bayramlar dileyelim. Bugünden itibaren haftaya tekrar görüşmek ümidiyle sevgili dinleyicilerimize bayram mesajımızı da vermiş olalım böylelikle. Size çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili Emine Yüzbaşıoğlu canlı yayın konuğumuzu, beslenme ve diyet uzmanımız, nasıl bayramı geçireceğimizi, nasıl sağlıklı besleneceğimizi bir kere daha hatırlattı bize. Eminim ki fayda gördük, eminim ki bazı şeyler oturdu kafamızda. Dileriz ki keyifli ve güzel geçer bu bayramımız.
keyifli, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram diliyoruz herkese.
Diliyoruz o zaman. Hoşça kalın diyelim sevgili dinleyenlerimize ve sonrasında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim.
Hoşça kalın.
Sağlıkla kalın.
Radyo Doktoru. Sağlıklı yaşamla ilgili aklınızdaki soru işaretlerini ortadan kaldırmayı vaat ediyor. Her Perşembe 14.05'te Radyo Doktoru'yla randevunuz var. Sakın geç kalmayın.